Kıymetli dinleyenler, herkese merhabalar. Erkam Radyo'da Seslerin İzinde programını dinliyorsunuz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Her hafta olduğu gibi musikimizin önemli ismi, bestekar, hanende Sayın Mehmet Kemiksiz hocamla birlikteyiz. Tambur sazında sevgili Hasan Kiriş bizlere eşlik ediyor. Teknik masada ise tonmeisterimiz Ebazer Dalmaz var. Bütün dinleyenlerimizi kemal-i hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Seslerin izinde yapacağımız takriben 45 dakikalık yolculuğa hep beraber başlıyoruz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş sağ bulduk. Olasınız. Sizler de hoş geldiniz. Aziz dinleyicilerimizin akşamlarını, günlerini hayırlıyorum. Haftalık olarak buluşmamızın bugünkü deminde yine Hazreti Hüdayi sofrasındayız. İnşallah oradan farklı farklı eserleri dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Başka mevzu yoksa hatta eserle girsek.
Hay hay hocam,
Hazreti
güzel
Hüdayi'nin
olur.
Çok sevilen, bilinen, Anadolu'nun hemen hemen her yerinde, hemen hemen herkesin bildiği, meclislerde okunduğu zaman da eşlik ettiği bir Hicaz ilahi, buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide.
Aşka gelip
cuş eyle bu Kevser'den nuş eyle. Tevhide gel tevhide, Allah bu Kevser'den nuş eyle. Tevhide gel tevhide, Allah la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Hakkı koyup batıla meylu mehabbet neden? Tabii şeytan olup fitne şirret neden? Rah-ı salaha gidip sulhu sülük ehli ol, nefse uyup herkese hiddetü şiddet neden? Fani cihanın kişi malını cem eylese, bir gün olur kor gider buhl ile hisset neden? Devleti dünyayı dün bir kuru sevda iken, faniye mağrur olup zinetü şöhret mülk-i Süleyman ile taht-ı İskender hani, bildin ise bunları fani rağbet neden? Aç gözünü imdi gel nuri basiretle bak, mesleki hayrı koyup şerre azimet neden?
ümmeti fahri rusul oldu çü hayr sübul. Mesleki tahrir edip adet-ü bid'at neden? Aklını der başına, dinle Hüda'yı gel. Hak sözü güşide gör. Böyle sefahat neden? Meded ya sahibel makam.
Teşekkür ederim. Hasan'cığım, eline hocam, sağlık.
Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
Hocam, programımızın hemen başında gönlümüzü tezyin ettiniz. Çok teşekkür ederiz Hasan abi. Ellerinize sağlık. Böylelikle Hüdayi Hazretleri çevresinde konuşmaya, seslerin izinde biraz o manevi havanın tesiriyle yürümeye devam edeceğiz inşallah.
Evet.
Şimdi tarikatların kendilerine has bir neşvesi olur ya, her tarikatın, her yolun bir neşvesi vardır. Dolayısıyla bu eserlere de zannederim sirayet etmiştir, yansımıştır diye ön kabulle konuşuyorum. Hasan Hüseyin Orhan diye bir araştırmacının bir yüksek lisans tezi var imiş. Celvetiye'de musiki diye. Orada bir pasaj dikkatimi çekmişti. Kimi tarikatlerde icra edilen eserlerde genelde coşkunluk söz konusudur. Ama bazı tarikatlerse daha ağırbaşlı ve sanatlı eserler tebarüz eder, dinlenir orada diyor. Ve mevzu bahis Celveti tarikatında da eserlerin coşkunluktan ziyade ağırbaşlı ve son derece sanatlı eserler olduğu görülmektedir diyor.
Evet.
Siz ne dersiniz bu konuda?
Şimdi Hüdayi Hazretleri'nin divanı çok sık müracaat ettiğimiz bir Nutku Şerif külliyatı aslında. İlk okuduğumuz eserden herkesin rahatlıkla kavrayacağı şekilde bütün yaratılmış olanların cümlesini bir kabul eden birlik ve vahdaniyet, vahdet üzerine bir eser. O yüzden zaten çok neşvü nema bulmuş bir eser. Çabuk kavranabilen ama aynı zamanda ifade buyurduğunuz gibi sanatlı bir eser. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Hüdayi Hazretleri'nin divanının çok büyük bir ekseriyeti, %50'si diyebilirim, sürekli insanın aklına hücum ediyor. Yani burada akla hücumdan kastım da şu, akıl ve gönül arasındaki terazinin akıl tarafındaki düğümü çözüp gönle yol vermeyi hedefleyen bir yaklaşım bu. Bunu şiirlerin ekseriyetinde görüyoruz. Sürekli bir tenbih var. Mesela okuduğum şiirde, yani kaside olarak okumuş olduğum şiirde de bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sanatlı dediniz de mesela şeyini söyleyelim bunun. Müstefilün, failün, müstefilün, failün. Bu okuduğum
vezin kalıbı.
Evet, gazelin vezni zor bir kalıptır. Yani sanatlı kısmı ağır. Ama içerdiği mevzuya bakacak olursak, hakkı koyup batıla meylü muhabbet neden? Şimdi bu direkt akla sorulmuş bir soru. Tabii şeytan olup fitne-ü şirret neden? Rahı salaha gidip sulhü sülük ehli ol, nefse uyup herkese hiddetü şiddet neden? Bir kapının kulları, bir erin oğulları, birbirine şer sanıp buğzu adavet neden? Fani cihanın kişi malını cem eylese, bir gün olur, kor gider, buhl ile hisset neden? Devleti dünyayı dûn bir kuru sevda iken, faniye mağrur olup zînet-ü şöhret neden? Mülk-i Süleyman ile taht-ı İskender kani, bildin ise bunları faniye rağbet neden? Şah beytini okuyalım. Aklını der başına dinle hüdayi gel. Bir de vezinle okuyalım. Hak sözü güşide gör böyle sıfahat neden? Diye Hüdayi Hazretleri bitiyor. Bu da bir tembih. Yani hak ile batıl arasındaki ya da tevhidle karşısı arasındaki, yani la ile illa arasındaki farkı bize öğretmeye çalışıyor. Bütün şiirlerinde bu vurgu var Hüdayi Hazretleri'nin. Şimdi bunların zikir içerisinde bizim eser okumamızın zaten manası nedir? Zikir zaten dizilmiş bir kervandır. Yola çıkmış gidiyor. O esnada o yolculuğu güçlendirmek, o yolculuğa azık temin etmek, o yolculuğun suyunu, gıdasını eksik etmeden rahı rahata erdirmek, yani seyahati huzur ile bitirmek, tamamlamak. Seyri sülük içerisinde bunlar kullanıldığı zaman bir taraftan siz Hay ya da Allah ya da Esma-i İlahi'nin bir tanesini söylerken bir taraftan da bu tembihleri duyuyorsunuz. Tabii ki buradaki kalp cilal almış olacaktır. Benim Hüdayi Hazretleri'nin divanından ve bu sıkıye nazarını bu bakışla değerlendirdiğimi ben daha çok düşünüyorum, böyle bakıyorum.
Bu yol örneği, kervan örneği çok güzel oldu hocam. Şimdi hayat da sonuçta bir doğumdan ölüme,
bir seyir sürük
ebed yolculuğu, bir, evet kervan var. O yolu da rahatlıkla geçmek iktiza etmiyor belki ama tercih sebebi rahat geçirmek imkanımız var. Musiki bu rahatlığı sağlayan.
Ama zaten yolculuğun zorluk var, meşakkat var. Ben dünyaya geldim, geldiğim günden son nefesimi vereceğim güne kadar rahat içerisinde bir dünya vaat edilmiş değil. Dünya insanların imtihan yeri ve bu imtihan içerisinde elbette zor sorular da olacak, kolay sorular da olacak. Kimisini Cenab-ı Hak bir hastalıkla imtihan ediyor, kimisini bir aşkla imtihan ediyor, kimisini, Kur'an-ı Kerim'in beyanı ya bu, verdiklerini elinden alarak, maldan, evlattan kısarak, geri alarak onları, Allah böyle ağır imtihanlarla baş başa bırakmasın hiç kimseyi, cümlemizi de. Ama velakin dünyanın zaten oluş amacı bu. Siz oradaki tercihlerinizi neye göre yapacaksınız? Vesilelerinizi nereden arayacaksınız? Bir de çok güzel bir şey duydum. Daha doğrusu okudum. Sonra da baktım, o çok çok anlatılan bir yaklaşım tarzıymış. O da bana çok şey geldi. İnsanlar nerede salim olur? Nerede kendini emin hisseder lafı. Başı sıkıştığı zaman, bir imtihana düçar olduğu zaman, o imtihanın başına geldiği zaman sığınacağı, kendisini korunmuş hissedeceği ya da daha sükunetli hissedeceği yahut da o imtihan esnasında ve sonrasında kendini tadil edeceği, tamir edeceği bir şefkat elinin ona değmesini arzu eder. O meşakkat esnasında siz kendinizi nerede şemsiye altında, kasırgadan ya da fırtınadan, yağmurdan korumaya çalışıyorsunuz? Bu önemli. Orada alacağınız gıda, meşakkatten sonraki
fırtınadan, kasırgadan sonraki halin yeni baştan sizin içinizi doldurup da yola tekrar çıkabilme gücünü size verecek olan güç nereden geliyor? Bir Allah dostunun bir kelamından mı, bir kelamı kibardan mı, bir atasözünden mi, bir hadisten mi, bir ayetten mi, bir ehlullahın bir nazarından mı olacak? Bu önemlidir. O bakımdan yoldayken bir muhafazalı elin himayesinde bulunmak elbette bir insan için önemli bir üstünlüktür. Yolun kurdu olur, kuşu olur. Ama insanlar ancak sulhu selamete kendilerinin önceden bilinen, denenmiş yolları giderek, yol olmuş yolları giderek, işte Esma'nın virdiyle, Hakk'a tazarru ile, niyazla, teslimiyetle bu işin nihayetleneceğini, bu yolculuğun nihayetleneceğini bize öğretiyor ulularımız. Hüdayi Hazretleri de bunlardan bir tanesi.
Hocam ne güzel ifade ettiniz insanın bu hayat serencamındaki düşüp kalkmalarını, ayağının aksamasını. Şimdi iki güzel şiirden iki yer aklıma getirdi. Biri İsmet Özel'in. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi dediği bir kısım var ya, bu çok güzel şiirinde. Yeniden başlıyor olmak gerçekten bir insan için çok zor.
Neyle başladığınız işte önemli.
Evet, neyle başladığınız çok önemli. Sezai Karakoç'un da yine çok güzel bir Mona Rosa şiiriydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak dediği bir kısım var ya. Orası çok önemli. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Bir şeyin olması gerekiyor ki ondan sonra istediğin şey olsun gibi. Şimdi bir la rahate fid dünya diye bir şey vardır ya.
Söylem var.
Şimdi bunun üzerine kişisel yorumlar çok fazla var tabii. Buradan hareketle burası rahat etme dünyası değil düşüncesiyle farklı hareket eden insanlar da ziyadesiyle var. Bu tarz düşünceler ya bir Müslüman dünyada rahat olamaz gibi. Fakat tasavvuf yolu da bütün külliyatıyla rahatlığı talep etme hakkımızın olduğunu ifade ediyor galiba. Çünkü ferahlık buluyoruz yani bir eser dinlediğimiz, bir şiir okuduğumuzda o tembihten biz ferahlık buluyoruz uyarsak eğer. Bir eser dinlediğimizde yine o eserden ferahlık buluyoruz. Dolayısıyla burada şimdi Hazret'in şiirleri, nutku şerifleri zaten çok sanatlı, çok başarılı. Onlar bahsi diğer zaten önemli. Fakat bir de besteleri söz konusu. Şimdi şiirler tek elden çıktığı için orada bir değerlendirme daha sağlıklı görünebiliyor. Fakat bestelerde aynı durum söz konusu değil. Birçok insan tarafından ve farklı yüzyıllarda yapılmış besteler söz konusu. Fakat ortak bir hava sizce oluşmuş mudur? Öyle bir şey gözlemliyor musunuz?
Hüdayi Hazretleri'nin divanından yapılan besteler bizim tek ki şiirimizin çok da üslubu olan şiirler olmadığı için hep farklı farklı olmuştur. Çağdaşımız olan bestekarlardan mesela Cinüçen Bey'in yapmış olduğu besteler var. Aslan Hepkün'ün yapmış olduğu beste var. Çok okunanları söylüyorum. Bunlarda hepsinde çok ciddi bir anlayış farkı var. Müzikal anlayış farkı da var. Bunu okuduğumuz zaman görebiliyoruz. Ahmet Irsoy'un yaptığı bestelerde de aynı anlayışı görebiliyoruz. Bir önceki programların bir tanesinde bir Tahir eser okumuştuk hatırlar Hasan. Dedi ki bu nasıl Tahir mesela? Bu sadece müzik yapan adamın, beste yapan kişinin müzik anlayışıyla alakalı olmuyor. Şiirin içine girdiğiniz zaman sizi bir takım sıra dışı yerlere götürebiliyor. Şiirin kendi karakterinde var bu. Hüdayi Hazretleri'nin şiirlerinde var. Bunu vurgulamak gerekir. Şimdi biraz önceki bahsettiğiniz konuya küçük bir not eklemek isterim açıkçası.
Buyursunlar.
La rahete fit dünya. Dünyada rahat yoktur. Şimdi buradaki doğduğumuz andan itibaren yüklendiğimiz her şey bizim rahatımızı bozan şeydir. Bedenimiz büyüyor. Ergenlikten sonra bir takım sorunlara yol açıyor. Beğenme, beğenilme, cins farkiyeti, karşı cins, öteki cins anlayışı bu bir yük. İnsan bunu taşımak zorunda ölünceye kadar. Allah yükledi ve dünyada sen bunu çoğaltıyorsun, büyütüyorsun, olgunlaştırıyorsun ve götürüyorsun. Bir diğer taraftan bizim çalışarak, cehd ederek elde ettiğimiz şeyler de bir yük. Bilgi kazanıyorsun, bu yük. Şayet o yükten kurtulmak istiyorsan bir yol göstermiş. Tıpkı çok büyük bir baraj yapıyorsunuz, önüne set yapıyorsunuz. Baraj patlamasın diye de bir tane oluk bırakıyorsunuz, oradan tahliye olacak. Nedir orası? İlmin zekatı diyor. Bileceksin ama bu bir taraftan da vereceksin. Mal mı kazandın? Onun da tahliye borusu var. Zekatını vereceksin, sadakasını vereceksin. Bir başka güzellik mi verdi Allah, yakışıklılık mı verdi? Onun için de bir tahliye yeri koymuş. Diyor ki ona şükredeceksin. Orada şükrü eksik bırakırsan, hani derler ya, güvenme malında bir kıvılcım güvenme güzelliğine bir sivilce derler mesela. Doğru. Bu atasözleri boşuna değil. Şimdi Hüdayi Hazretleri diyor ki, fani cihanın kişi malını cem eylese, bu bir yük. Bir gün olur kor gider. Buhl ile hisset neden? Yani buradaki benim hissem, senin hissen kavgası neden yani? Bu zaten senin de değil, o ötekinin de değil. Senden öncekinin de olmamıştı ayrıca. Dünyaya ait şeylerin tamamı bizim üzerimizde böyle yük. Sonra aşağıda mesela yine şu şöhretle ilgili şey neydi? Devleti dünyayı dûn. Alçak ya dünya, dünya kelimesinin kendisi. Bir kuru sevda iken faniye mağrur olup ziyneti şöhret neden? Bu şiir bize anlatıyor ki o bahsettiğiniz mevzunun tamamındaki her şey bizim için yük. Peki tasavvuf erbabı bunu nasıl kendine bir yol bularak buradan sıyrılmayı başarmış?
Tahliye
bir kere olur. Malın kendisine ait olmadığını düşünüyor. Kendisine verilmiş olan güzelliğin haktan olduğunu, hakkın cemalinin tezahürü olduğunu düşünüyor. Oradan da kurtuldu. Mal kazanıyorsa diyor ki hak verdi, hak alır. Bana da vermemi emretti. Vereyim kurtulayım. Hazreti Ebu Bekir misali. Oradan da kurtuluyor. Şöhret ise zaten şöhret bizim bugünkü anladığımız manada insanlar arasında bilinip teşhire yönelik bir bilgisini teşhire, güzelliğini teşhire, malını teşhire yönelik bir şeyse bundan da zaten diyor ki bunlar bana ait şeyler değil. Bunlar yoktu bende. İşte orada tasavvufun uzlet noktası başlıyor. Yani kendini o işlerden azlediyorsun, uzaklaştırıyorsun. Onlarla arana mesafe koyuyorsun. Dünya ile araya mesafe koyduğunuz zaman yükleriniz hafifler. Tasavvuf erbabı, hakiki Allah dostları o yüzden bir tüy misali hafiftir. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuz. Tasavvufun ana teması nedir? Gassal önündeki meyit derler. Yani bir klişe tabirdir bu. Yahut da rüzgar önündeki yaprak, suyun üzerindeki bir yaprak, kuru yaprak misali derler. Buradaki amaç nedir? Kendini hakkın nazarına, hakkın gidişatına, hakkın açmış olduğu yola, senin için tayin etmiş olduğu mülke, kadere, kısmete, yola, nimete kabullenmekle inkiyat ettiğin zaman zaten bu oluyorsun. Tasavvuf da bunun için uğraştığı için tasavvuf yolunun ulularının hepsi bu dertlerden uzaktır.
O meyit örneğini verdiniz de o şimdi hep itaat ile alakalı olarak da söylenir ya. Şimdi o nereye? Her şeyden ari olmak olarak da hemen benim gözümde canlanıverdi.
Nereye itaat ama?
Zaten hakka sevk eden bir.
Şimdi insanlar
buyruğun tut Rahman'ına.
Evet. Tam onu düşünüyordum şimdi. Rahman buyruğuna zaten insanlar itaat etmeye meyyaldir biliyor musun? Dünyadaki bütün yaratılmış mahlukların da tamamı böyle.
Özgürlük.
Evcilleştirirsiniz bir yabani hayvanı size itaat eder. Affedersiniz inek size itaat etmekle mükelleftir. Zaten yaratılış amacı olduğu için süt verecek. Başka bir şey yok. Yani o vermiyorum diyemez mesela. Dere kendisi için tayin edilmiş yolu bulup akmak zorunda. Tersine akacağım diyemez. Bir tane şey vardı. Karadenizlilerin diyor türkü fikriyatına diyor hayranım diyor. Yani herkes diyor sevdadan aşktan bahsederken diyor. Durup dururken nereden aklına gelir kardeşim? Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Bu nasıl bir diyor çözümsüz mevzudur. Dolayısıyla insan aklı böyle şeyleri düşünür. Yoksa rahmani bir bağlantıda esas insanların zorlandığı yer orası. Öteki türlü çalışmak zorunda olduğunuz kurumun amirine o nispette itaat etmek zorundasınız. Oradaki kurallara o uyguluyor çünkü. Dünyanın da kurallarını koyan var. Vaz edici, ika edici. Onlara da uymamızı istiyor. Biz ne kadar uyuyoruz? Allahu alem bu ayrı mesele ama bunun kelamını en azından etme fırsatımız var. Şu anda Hüdayi Hazretleri'nin sözü üzerinden. Bu bakımdan bu tembihleri böyle ben açıkçası algılıyorum. Paraya kul olan mı istersin? Bir başka şeye kul olan mı istersin? İtaat eden mi istersin? Bu gassal önündeki meyit ya da suyun üzerindeki nereye gittiği konusunda bir fikri olmayan kuru yaprak misali. Bunlar tamamen Rahman buyruklarına veyahut da Rahman buyruklarını insanlara tebliğ eden kişilerin söylediklerine itaattir. Şahslara yok.
Şahsı değil.
Evet.
Cevhere yani.
Evet.
Efendim vakit geçti. Eserimiz var mı?
Var.
Eserimiz varsa
ne kadar vaktimiz var?
Yani iki eser okursanız eğer lütfederseniz peki. Daha sonra biraz daha muhabbet eder bitiririz programı.
Şimdi bu Saadettin Kaynak bestesi Hasan'cığım bize bir şeynaz gösterirse inşallah okuyalım. Thank you.
Bana bu ten gerekmez, can gereklidir. O baki cennete iman gereklidir.
Teşekkür ederim. Bu eserde benim çok dikkatimi güzel çeken bir şey vardır. Çok muhteşem bir eser zaten.
Evet.
Bunun şah beyitinde iki anlam üst üste biniyor. Hüdayi zikredip daim namaz kıl, Hüdayi zikredip daim namaz kıl. Yani hem Hüdayi hem Hüdayi iki anlamı yüklemiş şah beyitine.
Hocam çok iyi ettiniz böyle bir eser sonrası girizgah yaparak. Ben de biraz eser çözümlemesi yapar mıyız diye soracaktım size. Saadettin Kaynak şüphesiz bizim musiki tarihimizin en parlak, önemli simalarından bir tanesi.
Evet.
Hafız ve bestekar.
Evet.
Yüzlerce bestesinin olduğu söylenir. Bir dönem film müzikleri beyce yapmış olduğu söylenir. Ben de işte takip edebildiğim kadarıyla aslında dolaylı yönlerden biraz okudum Saadettin Kaynağı. Bilmiyorum başlı başına bir eser var mıdır acaba onun hayatı
daha iyi olabilir.
alakalı inşallah olur. Ben
bu şey mi?
Saadettin Kaynağı.
Yok yok hayır. Master tezi ya da doktora tezi gibi bir şey
yok,
mi?
Yok normal kitap şeklinde yayınlanmıştı hocam.
Bazı böyle önemli şahsiyetleri popüler diyebileceğimiz tarzda çalışan isimler oluyor. Yani işte popüler tarzda çalışmış birkaç kitap denk geldim ama hiçbir şey söylemiyor kitap size. Birkaç sahne hatırası falan. Ben Kemal Batanay üzerinden okumuştum biraz Saadettin Kaynağı. Onunla çocukluğuna dayanan bir arkadaşlıkları söz konusu. Hafızlık yapmışlar birlikte falan. Daha sonra aynı hocaya gidiyorlar falan. Bir ara hatta burada bahsetmiştik. Şüphesiz önemli bir isim. Hatta Saadettin Kaynak'la Kemal Batanay'ın bir ara arası bozuluyor. Saadettin Kaynak böyle coşkun bir gününde Kemal Batanay'a Kemal diyor muazzam bir sektör diyor hadi beste yapalım falan diyor. Bozuşuyorlar sonra ben yapmam böyle bir şey diyor Kemal Batanay falan. Şüphesiz önemli bir isim. Eseri de dinlerken ben biraz böyle akıp gittiğini hissettim eserin. Böyle gerçekten huzur veriyor insana. her eser illaki huzur veriyor diyebiliriz. Göreceli de olabilir bu ama bazı eserler görecenin biraz ötesinde, gerçekten de biraz daha nesnel güzellikte olabiliyor galiba. O bu eser onlardan biri gibi geldi bana.
Bizim musiki tarihimizde bazı bestekarlar yapmış oldukları bestelerin birbirine benzerliğiyle değil de, nasıl söyleyelim, beste tavrı itibariyle dışarıdan anlaşılabilecek kadar bir kalıp basmışlardır musiki tarihine. Saadettin Kaynak bunlardan bir tanesi. Yani bir eserin duyduğunuz zaman Saadettin Kaynak'a ait olduğunu hissedersiniz. İyi müzisyenler bunu hemen kavrar, değil mi Hasan'cığım?
Tabii ki.
Mesela bir Dede eseri dinliyorsanız dersiniz ki bu oraya ait bir şey dersiniz. Saadettin Kaynak'ın 411 eseri varmış. 471 eseri varmış. 1961'de vefat etti. 1895 doğumlu ve Rizeli, biliyorsunuz bu bestekarımız. 10 yaşındayken hafız olup İstanbul'daki pek çok musiki şinas çevreden ders alıp musiki sahasında bizim bestekar ve musiki şinas hafızlar devrinin en parlak ismidir Saadettin Kaynak. Onun döneminde o kadar velüt bir bestekar yok. Bir de özel bir kabiliyeti, yeteneği var. 1950'lerden itibaren bu Arap filmlerinin, filmlerinin her neyse içlerinde, biliyorsunuz o zaman filmler, Türk filmlerinde de öyleydi bir dönem, çokça müzikal kullanılırdı. Hatta film sanatçıları, artistler birkaç tane eser öğrenip mutlaka filmde söylemek durumunda kalmışlardır.
Münir Bey bile oynamış bir şey.
Evet. Dolayısıyla o revaçta bir şeydi. İçinde türkü okumak, şarkı okumak. Evet.
Bollywood filmleri gibi.
Saadettin Bey yapılan o filmlerde o kadar işi ileriye götürmüş ki bazılarının sözünü de yazarak, film içerisinde oynayan artistin okuduğu müzikteki dudak hareketlerine uygun güfte gelecek şekilde yazarak ve oradaki minütaja kaç tane usul sığıyorsa hangi metronomda onu da hesaplayarak böyle ince teferruatlarla uğraşmış bir bestekar. Ve henüz daha onun film müziklerinden birkaç tanesi okunuyor. Pek çoğu da okunmuyor pek çok sanatçı tarafından. Çünkü ciddi modülasyonlar var, zorlukları var hala. Yani sahnelerin bilmiş değil çoğu.
Ya ben bir de Münir Bey'in merak etmiştim mesela. Hayatını okuduktan sonra birkaç filmde oynamış ya. Onlardan bir iki tanesini izlemek istemiştim ama epey uzun müddetler aradım. Bir şekilde ulaşamadım ya hiçbir şekilde.
Pek çok filmler kaydı.
Filme ulaşamadım.
İstanbul
güzeli tamamı var YouTube'da.
İşte bir ama 2-3 tane daha, özellikle bir sanatçıyla daha oynadığı film vardı. İstanbul Güzeli miydi neydi onun adı, tam hatırlamıyorum. Onu çok aradım, ha Kahveci Güzeli olabilir belki. Çok aradım bulamadım. Dolayısıyla orada okunmuş eserler de dediğiniz gibi hocam. Acaba nerede?
Bir de şöyle bir şey var. Bazı bestekarların evet çok nefis şarkıları vardır, klasik eserleri vardır. Bazılarının çok mesela ilahileri çok muazzamdır. Saadettin Kaynak vermiş olduğu bestelerin hepsinde birbirinden üstün değerleri yansıtmış. Bir taraftan da pek çok farklı kalıpta ve formda üst düzey eserler vermiştir. Tevşihlerini okuyoruz. İşte bu bir Şehnaz ilahisi. Tevşihlerini okuyoruz aynı okkada. Bir klasik eserini okuyoruz. İşte bir Acem Aşiran şey var. Merhem koyup onarma Sinem'deki karlı dağ. Değil mi mesela? Bir beste o.
Tabii.
Çok muazzam. Yani bir 200 yıl önceki bestekarların neredeyse böyle çatır çatır onlarla boy ölçüşecek düzeyde şiddetli ve güçlü şey.
Bir taraftan da yepyeni kapılar da açıyor. Mesela
büyük yenilikçi bir şarkının olmaları.
Bir makamla başlayıp başka bambaşka bir makamla bitmesi.
Evet.
Şimdi şarkı formuna özel.
Kemal Batanay'la bozuşmuşlar dedim ya. O sebeplerden birkaç tanesi belki bahsettiğiniz sebepler. O dönemde çok galiba geleneğe aykırı işler imiş.
Zaten her dönem bir klasikçilerle modernciler arasında bir tartışma süre gelmiştir. Saadettin Kaynak o dönemi almış götürmüştür. Başka bir yere taşımıştır. Ama toplumların gelişiminde bu mesela 1940'lardan 2000'lere kadar, belki 60'lardan diyelim hadi. Özellikle 60 ihtilalinden sonra yani birdenbire böyle bir 50 yıl çökünce insanlar varoş hayatından ya da köy kent hayatından, yoksulluktan yeniden var olma derdine düştükleri zaman onların duygularına tercüme olan ne var o gün? En çok kavranılan arabesk. Aşk arabesk, efendim yaşantı arabesk, giyim arabesk. Bakarsın gömleğin yakaları şöyle kocaman. İşte pantolonların paçaları yarım metre filan. Ayakkabıların uçları uzun ve sivri. Böyle bir arabesk kültür yaygınlaşıyor. Saadettin Kaynak'ın Yanık Ömer.
Yanık Ömer.
Yanık Ömer mesela. normalde Saadettin Kaynağ'ın böyle bir şeyi olmaması lazım. Karadeniz türküleri var Saadettin Kaynağ'ın birkaç tane.
Allah.
Evet, Karadeniz türküsü. Zaten Rizeli ya. Serde var yani. Efendime söyleyeyim. O bakımdan çok mevzumuz dağılmasın Hüdayi çevresinden ama Saadettin Kaynağ'ın yapmış olduğu ilahilerde de mesela çok keyiflidir. Bir muadili de Rakım Elkutlu'dur. Şarkılarında da ilahilerinde de aynı üslup. Gerçi Rakım Elkutlu'nun marş gibi filan bu tür şeyleri pek yok ama Saadettin Kaynak'ta her form var. Besteden ağır semaiye, yürük semaiye, takıma, fasıl şarkısına, işte türküye.
Galiba ayin yok.
Ayini duymadım, evet.
Ayin yok.
Ayini duymadım. Tarihte müzik, daha doğrusu besteci ve güfte yazarı arasında çok nadir birbirine çatılmış olan birkaç şey vardır. Bunlardan bir tanesi Münir Bey, Yahya Kemal.
Birbirine ulanmış isimlerden.
Yani bunlar böyle neredeyse onun yazdığını hemen Münir Bey besteleyip Yahya Kemal hatta bir dönem kıskanmış da. İşte müzik şiirin önüne şiir geçiyor demek diyor ama diye. Ama sonra bakmış ki mesela bir Kalamış, mesela
Sana Dönüyor Tepeden
gibi ve Aziz İstanbul.
Rintlerin Ölümü.
Bunlar böyle müzikle çok kanatlanıp çok uçuşunca demiş ki evet ha, müziğin başka bir etkisi var. Saadettin Kaynak da Vecdi Bingöl arasında böyle bir düet var. O yazmış, o bestelemiş. Ve çok dikkatimi çeker benim. Şiirin, şiir olarak baktığınız zaman bir vezin göremezsiniz. Serbest gibidir. Ama bir kalıba koyar onu, önünüze bambaşka bir şey çıkar. Ki böyle bazı bölümleri serbest gibi olan pek çok şarkı var biliyorsun Hasan'cığım. Saadettin Kaynak mevzu söyle, Allah rahmet etsin.
Bizim bu da yeni bir şeydir bu arada. Yani şarkı formunun içerisine serbest vezin, gazel gibi bölüm açmak. O da yine
o dönemde yapılan yeniliklerdi.
Evet, bence ilklerini o yapıyor diye düşünüyorum ben.
Güzel bir bahis açıldı. Değişik. Diğer programın başında böyle devam etsek mi diye düşündüm şu an.
Hasan'cığımla öğreneceğim bir şeyler var bu konuda.
Bir haftamız var. Bir hafta evet, sonra ver devam oluruz inşallah, bu konudan. Sağlık, eserimiz olsun. Var mı hocam? Haftaya mı okuruz?
Haftaya okuruz inşallah.
Zaten
eserle başlarız yine.
O zaman son sözlerinizi rica edebiliriz
evet,
hocam.
Evet, bu hafta için son sözlerimiz olsun, veda sözlerimiz olsun. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
Teşekkür ediyoruz. Hasan abicim ellerinize sağlık hocam. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Efendim Erkam Radyo'da Seslerin İzinde programını dinlediniz. Ben program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Çok kıymetli hocam Mehmet Kemiksiz'le bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tambur sazında sevgili Hasan Kiriş, teknik masadaysa sevgili Ebazer Dalmaz bizlerleydi. Önümüzdeki perşembe saatler 20.00 gösterdiğinde Seslerin İzinde programında tekrar buluşabilmek ümidi ve duasıyla her birinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.